İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Kolosallara Mektup 3. bölümüne geldik. Bu programımızda 3. bölüm 1 ile 5. ayetler arasına bakacağız. Pavlos, mektuplarını düzenli kesimlere ayırarak yazar. Pavlos önce doktrinsel öğretişlere, sonra da pratik yaşamla ilgili öğretişlere yer verir. Kolosallara Mektubu'nun 3 ve 4. bölümleri mektubun pratik kesimini oluştururlar. Kolosallar 1 ve 2. bölümlerde Mesih'in her şeyden üstün oluşunu gördük. Mesih'i olduğu gibi üçlü birliğin ikinci kişisi olarak gördük. O hem tam bir insan hem de tam bir Tanrı'dır. Pavlos mektuplarını düzenli kesimlere ayırarak yazar. Pavlos önce doktrinsel öğretişlere, sonra da pratik yaşamla ilgili öğretişlere yer verir. Kolosallara mektubunun 3 ve 4. bölümleri mektubun pratik kesimini oluştururlar. Kolosallar 1 ve 2. bölümlerde Mesih'in her şeyden üstün oluşunu gördük. Mesih'i olduğu gibi üçlü birliğin ikinci kişisi olarak gördük. O hem tam bir insan hem de tam bir Tanrı'dır. O yaratılıştan önce olandır çünkü kendisi yaratıcıdır. O kurtuluşumuzun başlatıcısıdır çünkü kendisi kurtarıcıdır. Yine inanlılar topluluğu olan kilisenin var olması onun aracılığıyladır. Çünkü o kilise uğrunda yaşamını feda etmiştir. Bugünlerde inanlılar topluluklarında inanlıların yaşamlarını Mesih'e vermeleri, vakfetmeleri konusu üzerinde çok şeyler söyleniyor. Peki nedir vakfiyet ya da Mesih'e veriliş? Mesih'e veriliş, Mesih'in yaşamlarımızda her şeyden önce gelmesidir. Ben hayatımı Mesih'e verdim, ona adadım deyip de canınızın istediği gibi yaşamaya hakkınız yoktur. Ne yazık ki Mesih inanlılarının çoğu böyle yapmaktalar. Hayır, eğer Mesih hayatınızda ilk sırada gelecekse, o zaman onun yaşamını burada yeryüzünde yaşamanız gerekecektir. Pavlos bu noktayı doktrinsel kesimde daha önce açıklığa kavuşturmuştu. Çünkü Tanrı'nın kişiliği bütün doluluğuyla Mesih'in insan bedeni içinde konut kurmuştur. Sizler de yaşam için gerekli doluluğu onda buldunuz. O her başkanlığın ve yetkinin başıdır. Kolosallar 2, 9 ve 10. ayetler. Evet, sizler Mesih'te doluluğa kavuştunuz. Şimdi ondaki bu yaşam yolculuğuna hazırsınız. Diğer bir deyişle, Mesih gerçekten de yaşamın tüm sorunlarının çözücüsüdür. Pavlos, insanları Mesih'ten uzaklaştıran çeşitli etkenlere değinmişti. Önce etkileyici sözlerle insanları Mesih'ten uzaklaştıran aldatıcı sözlere karşı uyarmıştı. Yine Pavlos insanları felsefeye, yasacılığa, mistizme ve sofuluğa karşı uyarmıştı. Tüm bunlar insanları İsa'dan uzaklaştıran şeylerdir. İman yaşamı Mesih'in yaşamının yaşandığı bir yaşamdır. Sizler ve ben her türlü ihtiyacımızı Mesih İsa'da bulacağız. Pavlos Kolosallar mektubunun bu pratik kesiminde yaşama İnanlılar aracılığıyla yansıyan Tanrı'nın doluluğu olan Mesih'i gösterecektir. Nitekim Mesih'in yaşamı ancak ve ancak Mesih inanlıları aracılığıyla insanlara yansıtılabilmektedir. Eğer diyor 1. ayette, 3. bölüm 1. ayette, Mesih ile birlikte dirildinizse yücelerdeki şeyleri arayın, Tanrı'nın sağında Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin. Kolosalliler 2. bölüm 20. ayette, eğer Mesih ile birlikte dünyanın ilkel öğelerini öldünüzse, 3. bölüm 1. ayette de eğer Mesih ile birlikte dirildinizse diyor. Kolosallar 2. bölüm 20-23. ayetlerde iman yaşamında karşılanan olumsuz durumları yenmenin gizini Mesih ile birlikte dünyanın ilkel öğeleri karşısında ölmekte gösterir. Mesih inanlıları imanda temelleşmişlerdir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Kolose'de yaşayan Mesih inanlılarının kurtulmuş olduklarını kanıtlıyordu. Neydi bu kanıt? Bu kanıt onların imanı, umudu ve sevgisiydi. Yani kutsal ruhun yaşamlarındaki meyvesiydi. Çünkü Mesih İsa'ya imanınızı ve kutsal yaşamlıların tümüne beslediğiniz sevgiyi işittik demişti Pavlus. İnanlıların birbirleri arasındaki sevgi gerçekten çok önemlidir. Bu sevgi sırf sözde bir sevgi değil, bakıldığında dışarıya yansıyan bir sevgi olmalıdır. Dostum, sevgi pratik bir şeydir. Hemen yanı başınızda gerçekleşebilen bir şeydir. Sevgi kendisini gerçek olarak gösteren bir şeydir. Koloselilerin imanı ve sevgisi vardı. Aynı zamanda umutları da vardı. İmanınız ve sevginiz göklerde sizi bekleyen umuttan doğuyor diyor Pavlus. Bu umut ve beklenti Mesih'in kilisesi için yeniden yeryüzüne gelişidir. Bu üç şey, iman, sevgi ve umut, Kolose'deki inanlıların yaşamlarındaki kutsal ruhun açıklanışıdır. Mesih'le birlikte dirildinizse yücelerdeki, göklerdeki değerleri arayın. Tanrı'nın sağında Mesih'in oturduğu yer. Mesih bugün nerededir? O bugün Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Peki bugün bizim ne yapmamız gerekmektedir? Yücelerdeki şeyleri aramalıyız. Yukarıda olan değerlerin ardından gitmeliyiz. Yücelerdeki şeyleri arayın. Nedir yücelerdeki değerler? Mesih'e ait olan şeyler, ruhsal olan şeyler. Aklımızı, düşüncelerimizi psikoloji, felsefe gibi konularla ilgili bilgilerle doldurup kendimizi Mesih'in bize vermek istediği ruhsallıktan uzaklaştırabiliriz. Bu tehlikeyi göz önünde bulundurarak Tanrı'nın sağında oturan Mesih'in yanındaki, yani gökteki değerleri düşünmemiz gerekir. Paulus bu ayette önümüze gelen her vaize ya da İncil öğretmenini arayıp söylediklerini dinlememiz gerektiğini söylemiyor. Size şunu açıkça söyleyeyim, kim olursa olsun herhangi bir kimseyi kendinize put yapmayın. Eğer yapıyorsanız ayakları çamurdan yapılma bir putunuz olmuş olur. Her şeyde sadece sizin gibi olan birisine bakmış olursunuz. Ben birçok hatalar işlerim. Hiçbir zaman olmak istediğim bir adam, bir baba, bir vaiz, bir öğretmen olamadım. İnsandan ortaya çıkan hiçbir şeyi kendinize put edinmeyin dostum. Ben kurtarıcı ve yaşayan Mesih İsa'yı görüp ona iman edesiniz, ona ulaşabilesiniz diye sizlere Tanrı'nın sözlerini duyurmaya gayret eden biriyim. Eğer benim bu çalışmamı Tanrı'nın ruhu desteklemez ve kullanmazsa, o durumda benim tüm yaptıklarım etkisiz ve yararsız kalacaktır. Ben tüm yüreğimle inanmaktayım ki kutsal kitap bize yaşayan Mesih'i tanıtan tek kitaptır. İşte kutsal kitabı insanlara duyurmak istememdeki amaç budur. İnsanlara yaşayan Mesih'i tanıtmak. Değerli dostum, kutsal kitabı okurken orada ölü bir kişiye bakmıyorsunuz. Orada gerçek, yaşayan Mesih'e bakıyorsunuz. Mesih gökte Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Bizler yukarıda olan şeyleri, daha doğrusu Mesih'i düşünmeliyiz. İşte biz kutsal kitabın tamamını öğretmeye yönelik bu hizmetimizi bu nedenle yapmaktayız. Bunun kestirme bir yolu yoktur. Bizler 5 yılda kutsal kitabı incelemeye karar verdik ama aslında bu 5 yılda yeterli değildir. Bazı kimseler bu kutsal kitap çalışmamızı 10 yıla çıkarmamızı istediler. Ama aslında bu da yeterli olamaz. Çünkü kutsal kitabın tamamını öğrenmeye ve öğretmeye bir insanın ömrü yetmez. Bakın Pavlos verdiği ruhsal hizmetinin sonuna yaklaştığı bir dönemde şu sözleri söylemiştir. Tüm isteğim Mesih'i ve dirilişinin gücünü bilmek. Onun çekmiş olduğu işkenceleri paylaşmak, onun ölümüyle onun gibi olmaktır. Umudum ölüler arasından dirilişe erişmektir. Filipililer 3, 10-11. Gerçek anlamda yapılan kutsal kitap çalışması sizi yaşayan Mesih'e ulaştıracaktır. Bize yazan bir Mesih inanlısı şöyle diyordu. Sizin yayınları dinlediğimde kendimin ne kadar bedensel bir inanlı olduğumu fark etmeye başladım. Bulunduğum ruhsal durumumun daha iyi olmasını istemeye başladım. Bu nedenle de Mesih'i daha yakından tanıyayım diye dua etmeye başladım. Bir ara hiçbir şey olmadı ama ben yine de dua etmeye devam ettim. Tabii bu arada Rabbin sözünü de okuyordum. Sürekli okuyordum. Bir gün siz radyoda Tanrı sizi Mesih'te görüyor dediniz. Bunu duyunca sanki birden karanlık, gizli bir şeyin gün ışığına çıkmış gibi olduğunu fark ettim. Pavlus'un Efesoslara yazdığı mektubu Daha önce kerelerce okuyup çalışmıştım ama o gün sizin verdiğiniz mesaj beni tam 12'den vurmuştu. Paulus'un duasının bugün bile hala yanıtlanmaya devam ettiğini görmek gerçekten çok güzel bir şey. İşte o gün Tanrı'nın beni yeryüzünde çeşitli günahlar ve zayıflıklar içerisinde yaşamaya çalışan zavallı bir inanlı olarak değil ama beni Mesih'te ve ona ait olan bir çocuk olarak gördüğünü fark ettim. Ve bu anlayış benim ruhsal hayatımı çok olumlu yönlerde değiştirdi. Size tüm yüreğimle söylemek istiyorum. Mesih'e yaklaşın. Tanrı'nın sağında Mesih'in oturduğu yerde olanları isteyin. İkinci ayette Paulus, yerdekileri değil, yücelerdekileri düşünün diyor. Ya da gökteki değerleri, yukarıda olan şeyleri düşünün. Paulus, Filipililer mektubunda gerçek olan, dürüst olan, adil ve sevimli olan şeyleri, Mesih'e ait olan şeyleri düşünmemizi söyler. Yaşam birçok küçük sorunlarla doludur. Örneğin, kaynana gelinle geçinemiyorsun. Ya da ev sahibinle sorunun vardır. İş vereninle sorunun vardır ve bir sürü buna benzer sorunlar. Ama yaşamdaki en büyük ihtiyaç bizim için Mesih'e ulaşmaktır. Bu her şeyden önce gelmelidir. Yücelerde olan değerleri düşünün. Üçüncü ayet, çünkü siz öldünüz ve yaşamınız Mesih'le bir arada Tanrı'da saklanmaktadır. Siz öldünüz. Peki ne zaman öldünüz? Paulus Galatyalılara yazdığı mektupta ben Mesih'le birlikte çarmıha çakıldım der. Evet, siz Mesih öldüğü zaman yaklaşık 2000 yıl önce öldünüz. O benim yerime, senin yerine geçti dostum. Bizler onda öldük. Yaşamınız Mesih'le bir arada Tanrı'da saklanmaktadır. Vaftiz yoluyla ben eski benliğimden dışarıya çıkarıldım. Diğer bir deyişle Kutsal Ruh'un vaftizi aracılığıyla eski benliğimin efendisi olan Adem'den alınarak yeni benliğin efendisi olan Mesih'e yerleştirildim. Şimdi siz Mesih'tesiniz. Şimdi Mesih'te olduğunuza göre onun yaşamını yaşamaya bakmalı ve onun doluluğunun sizin aracılığınızla sergilenmesine fırsat tanımalısınız. Kolosserler 3 ayet 4'te yaşamımız olan Mesih belirince sizler de onunla birlikte yücelikte belireceksiniz diyor. Bir inanlı değerli dostum, bir inanlı olarak herhangi bir yaşamınız varsa bu yaşam Mesih'in yaşamıdır. Yuhanna yazmış olduğu mektupta amacının onlara sonsuz yaşamı göstermek olduğunu yazmıştı. Peki Yuhanna bu sonsuz yaşamı nasıl gösterecekti? O insanlara Mesih'i gösterecekti. Çünkü Mesih sonsuz yaşamdır. Ona ait olan imanlılar gün gelecek onunla birlikte yücelmiş olarak görüneceklerdir. Eğer Mesih'le gerçek anlamda dirilmişsek, bu durumda yaşamlarımızda şu iki şey belirgin olarak görülecektir. 1. Kendi kişisel kutsallığımız. 2. Çevremizdeki insanlarla olan ruhsal ilişkimiz. Evet, kendi kişisel kutsallığımız ve çevremizdeki insanlarla olan ruhsal ilişkimiz. Öyle görünüyor ki Mesih inanlıları bu kutsallık konusundan çekinmektedirler. Yaşlı bir vaiz bir keresinde şöyle demişti. Eğer inanlılar kutsallıktan korktukları kadar günahtan korkacak olsalardı, bu çok şahane bir şey olurdu. Evet, bu söz sadece belirli bir inanlılar topluluğu için değil, Mesih inanlılarının büyük bir çoğunluğu için doğrudur. Ama her nedense kutsallık konusunu pek de öyle sevmiyoruz. Oysa kutsallık sözcüğü çok derin bir sözcüktür. Ve Paulus'un burada değindiği konu da bu aynı konudur. Kişisel kutsallık. İsa Mesih İsrail'de Betlehem kasabasındaki küçük bir ahırda doğmuştu. Ama o artık o ahırdaki yemlikte değildir. O şu anda Baba Tanrı'nın sağında oturmaktadır. Evet, o artık herhangi bir yemlikte değil ama Baba Tanrı'nın sağında gökte tahtında oturuyor. O orada bizim için, senin ve benim için oturmaktadır. Evet, eğer siz Mesih'teyseniz, onu kurtarıcınız olarak kabul ettiyseniz, bu gerçek burada, yeryüzünde sizin hayatınızda görünecektir. Dostum, eğer Mesih burada, yeryüzünde sizin hayatınızda görünmüyorsa, O zaman belki de siz orada cennette onun yanında görünmeyeceksiniz. Kolosserler 3 ayet 5'te şöyle diyor Pavlus. Bu nedenle bedeninizin dünya ile ilgili eğilimlerini, zinayı, iğrençliği, utandırıcı isteği, uygunsuz tutkuyu ve yalancı tanrılara tapıcılıkla eşdeğer olan açgözlülüğü öldürün. Burada öldürün derken gebertin diyor. Cinsel ahlaksızlık zina demektir. Yani evlilik dışında kurulan cinsel bağlantıyı öldürün, gebertin. Bugün değerli dostum, hayatınızdaki günah bu cinsellik, ahlaksızlık mıdır? Kendinizi hiç kandırmayın. Bugün çok sayıda insan bu günahlarını hasır alt etmeye çalışmakta. Öte yandan kendilerini hala bir Mesih bağlısı olarak göstermeye devam etmektedirler. Paulus bu konuyu gün ışığına getirerek fiziksel üyelerimizi ölüme atmamızı, öldürmemizi söylüyor. Yani gözünüz sürçmenize, günah işlemenize neden mi oluyor? Kıskançlık ya da şehvet duygularıyla mı bakıyorsunuz? Öyleyse o gözlerinizi öldürün. Ve gözlerle Mesih'in gözleriymiş gibi ona bakın. Böyle yaparsanız kuşkusuz hayatınızda birçok şeyin değiştiğini göreceksiniz. Ne dersiniz? Pislik ya da iğrençlik sözcüğü içerisinde düşüncelerimiz, sözlerimiz, bakışlarımız, hareketlerimiz ve anlattığımız fıkralar vardır. Tutku, denetlenemeyen arzu ve isteklerdir. Zaman zaman bazı inanlılar bana gelirler ve konuşmamız sırasında yaşamlarındaki bir günahı itiraf ederek şöyle derler. Kendimi bir türlü frenleyemedim. Vesaire, vesaire. Değerli dostum, aslında en başta o yerde olmamanız gerekirdi. Bu şu öyküye benzer. Annesi küçük oğluna seslenmiş. Oğlum neredesin? Küçük çocuk mutfaktan şu cevabı vermiş. Mutfaktayım. Elinde de bisküvi kutusunu tutuyormuş. Kapağı açmış bir şekilde orada duruyormuş. Annesi çocuğa sormuş. Peki ne yapıyorsun? Küçük oğlan şöyle yanıtlamış. Denenmeyle savaşıyorum. Bisküvileri yiyeyim mi, yemeyeyim mi diye. Dostum, mutfak böylesine bir denenmeyle savaşmak için doğru bir yer değildir. Eğer bisküvi yemeniz yasaklanmışsa, böyle bir denenmeyle savaşmak için mutfağa gidip bisküvit kutusunu açmanız hiç gerekmez. Böyle bir tutum zaten doğru da değildir. Demek ki yanlış yerdesiniz. Orada olmamanız gerekir. Mutfaktan uzak durmak gerekirdi. İşte hepimizin karşı karşıya olduğu tutkular karşısında da durum aynen böyledir. Eğer bu konuda zayıflığımız varsa ve kendi irademizle bu yönden gelen ayartılara karşı koyamıyorsak, bu durumda ilk etapta o ayartıyla karşılaşacağımız yerlere yaklaşmamalıyız. Utandırıcı istek, uygunsuz tutku ya da kötü arzular, kötü istekler. Bütün bunları öldürün diyor Pavlus. Putperestlik demek olan açgözlülük. Eğer her zaman daha fazlasını almak zorunda olduğumuzu hissediyorsak, bu durum açgözlülük demektir. Bugün Hazreti Dolar ya da Euro sizin tanrınız mıdır? Doları, Euro'yu, milyarları her şeyden daha çok mu seviyorsunuz? Bunlar sizin için İsa Mesih'ten daha mı önemlidir? Böyle sorular bazılarını rahatsız edebilir. Ama unutmayalım ki bizim bedenlerimiz kutsal ruhun tapınağıdır dostum ve Tanrı için kullanılmalıdırlar. Bugün işe giderken yolda benim gibi işlerine giden bir sürü insan vardır. Bunların çoğu iş adamı, patron, müdür gibi kariyer sahibi insanlardır. Yanımdan bir tanesi son model Mercedes arabasıyla geçti. Öylesine acelesi vardı ki ne beni ne de yanındaki diğer kişileri görüyordu. Niçin böylesine acele ediyordu bilmiyorum. Ama tahmin edebiliyorum. Bazen televizyonlarda puta tapan insanları görüp onların böylesine ruhsal körlükte, karanlıkta oluşları karşısında derin hayretlere düşeriz. Bazen de üzülürüz. Ama o Mercedes'te bulunan adam da karanlıktaydı ve kendi ilahına tapınmaya ve önünde düz çökmeye gidiyordu. Onun ilahı dolar ya da euroydu ve daha da ne kadar kazanırım diye acele ediyordu. Birçok sayıda insan bu açgözlülük alanında ne yazık ki büyük bir yenilgiye uğramıştır. Bu insanlar dünyanın maddesel şeylerine istek duyarlar. Arzuları ve hedefleri daima daha çok para kazanmaktır. Şunu açıkça söyleyebilirim değerli dinleyicilerimiz. Açgözlülük bugün ülkemizde yaşanan sorunların ana kaynağıdır. Açgözlülük bugün dünyada yaşanan sorunların ana kaynağıdır. Paulus 1. Timoteos 6.10'da şöyle diyor. Her kötülüğün kökü para sevgisidir. Sorun paranın kendisi değildir. Yanlış anlamayın. Sorun paranın kendisi değildir. Gerektiğinde Tanrı yüceliği için kullanılabilir. Ama ne yazık ki birçok insan içlerinde bazı Mesih inanlıları da olmak üzere elde ettikleri serveti ikiye katlamaya, evet aslında hiç ihtiyaçları olmadığı halde milyarlarına milyarlar eklemeye devam etmektedirler. Ve bunu yaparlarken de her tür haksızlığı, üç kağıtçılığı yapmaktan geri durmazlar. Niçin? Çünkü bir ilaha tapmaktadırlar. Ama eğer siz Mesih'teyseniz değerli dostum, o zaman Mesih hayatınızda ilk sırada gelecek ve o zaman yukarıda olan şeyleri arayacaksınız.